Merhaba, ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde bol bol teknolojiyi konuşacağız. Belki de dijital dönüşümü konuşacağız. Konuğum Pegasus'ta Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Barış Fındık. Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar Aykut Bey, merhabalar.
Doğru söyledim değil mi unvanınızı bu arada?
Evet, aynen. Teknolojiden sorumlu genel müdürümsüyüm Pegasus'ta.
Harika, bu da değişikmiş açıkçası. İlk defa duyduğum bir unvan oldu. Şirketlerde çok fazla göremiyoruz böyle, yanılmıyorsam, böyle unvanlar.
Yani CIO, information, yani CIO diye daha çok information teknolojisi diye geçer ama biz biraz daha bütünlüklü bir tabir diye teknoloji başlığını kullanıyoruz. CIO da kullanıyoruz ama CTO.
Bence güzel olmuş.
Evet.
Bence böyle güzel olmuş. Tebrik ediyorum.
Teşekkürler.
Bu bölümde biraz sizi tanıyacağız. Çünkü biz bir kariyer podcast'iyiz. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar. Onun dışında Hedef Filo'yla yaptığınız işbirlikleri var. Tabii ki kariyerinizden bahsedeceğiz. Dijital dönüşümden de biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Pegasus kendisini dijital bir havayolu şirketi diye tanımlıyor, konumlandırıyor. Bunun da öneminden bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama öncesinde belki siz biraz kendinizi anlatırsınız. Son dönemde neler yapıyorsunuz? Nasıl teknolojiyle tanıştınız? Nereden nereye geldi durum? Belki bundan bahsedersiniz. Bununla bir giriş yapabiliriz.
Olur, memnuniyetle. Çok da eskilere gitmeden şöyle üniversite hayatından endüstri mühendisiyim ben. Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezunum. Sonrasında belki kariyerine yeni atılacak arkadaşlar için o zamanlar bankaların management trainee programları vardı. Hala da var diye biliyorum. İlk iş yerim Garanti Bankası'dır. Garanti Bankası'nın şubesiz bankacılık müdürlüğünde. O zaman Garanti.com.tr, paragaranti.com finans portali ve daha sonrasında da ATM kanal yönetimi. Yani self-service kanallar tarafında kanal yöneticisi olarak iş hayatına başladım. 4 yıl kadar Garanti Bankası'nda çalıştıktan sonra bu defa daha IT'nin merkezinde Turkcell'de iş hayatına devam ettim. Turkcell'de oldukça uzun süre görev yaptım. IT'nin farklı yönetim kademelerinde görev aldım. Global Bilgi Turkcell'in iştirakidir. Orada genel müdür yardımcılığı yaptım. Turkcell Teknoloji'de direktörlük yaptım. 14 yıl kadar Turkcell'de kaldım. Son 6 yıldır da, işte 6,5 yıldır da Pegasus'ta teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Böyle bir kariyer özeti geçebilirim. Özel hayat tarafından kendimi tanımlarsam biraz memleketçilik yapayım. Sinopluyum. Bizde mikro milliyetçilik vardır. Severiz memleketimizi. İki kız babasıyım. İki kızım var. Onlar da eğitim hayatlarına devam ediyorlar. Biri 8, biri 15 yaşında. O taraftan da bu şekilde bahsedebilirim.
Anladım. Süper. Yani teknolojiyle hep iç içeydiniz ve tabii ki Türkiye'nin en kuzeyi oluyor değil mi Sinop? Daha kuzeyi var
aynen,
mı?
Aynen.
Tabii en kuzeyi orası.
Yok. En kuzey aynen.
Evet, yani güzel de bir yer. Çok da keşfedilmemiş ama çok da istemiyorlar galiba keşfedilmesini de.
Ya son yıllarda bayağı kalabalıklaştı. Evet, yani ya biraz keşfedilsin istiyoruz, biraz istemiyoruz. Biraz arada durumumuz.
Evet, aynen. Anladım. Peki bolca teknolojiyi konuşacağız bu bölümde. Teknolojik dönüşüm alanında yaşanan değişimlerden bahsedeceğiz. Belki şeyden başlayabiliriz. Pegasus Hava Yolları'nın dijital dönüşüm süreci hakkında bize biraz bilgi verirsiniz. Bu süreçte öncelikli hedefleriniz neler oldu diye sorsam.
Tabii ki yani benim işim hep teknolojiyle oldu. Bir şekilde teknoloji demek yenilik demek, değişim ve dönüşümün merkezinde olmak demek. Ben kendimi de teknolojiyle şirketlere fark yaratma konusunda yardımcı olan birisi. Bu işi ittiren, drive eden tarafta görev alan birisi olarak tanımlıyorum. Ve ben bunun canlı örneklerini yaşama şansı da buldum. Garanti Bankası. Ben Garanti Bankası'na işe başladığımda Türkiye'nin 5. büyük özel bankasıydı. Şu an en büyük özel bankası diye biliyorum. Pek çok faktör vardır tabii bunu tetikleyen ama en majör faktör sanırım ki dijitale ve teknolojiye yaptığı yatırım oldu. Garanti Bankası kendini bu alanda mesela oldukça iyi konumladı. Yıllar içerisinde de bu onun ticari başarısını farklılaştırdı. Hakeza Turkcell'deyken de yine Turkcell kendini sadece bir GSM operatörü olarak değil bir teknoloji şirketi olarak konumlandırma arzusundaydı. Hep bu yönde hareket etti. Bunu da Turkcell'e fark yaratma noktasında yardımcı olduğunu düşünüyorum. Pegasus diye baktığımızda konuya 3 tane boyutu var aslında işin. Bir tanesi müşterimize self-service'de çok iyi bir dijital deneyim sunmak, müşterinin mobil uygulamalar üzerinden en iyi şekilde bilgilendirilmesi, bilet alma, bilet değişikliği, check-in, boarding gibi süreçlerin çok kolaylıkla yapılabilmesi. Biz çünkü teknolojinin kendisine değil, yarattığı değere aşığız. Biraz öyle tarif ediyoruz. Ne demek bu? Yani teknolojinin kendisinden ziyade müşterinin neye sunduğu değer, müşterinin hayatına yarattığı değer çok kıymetli. Hayatı kolaylaştırması, hayata katma değer yaratıyor olması çok önemli. Birinci boyutu müşteri deneyimi, müşterinin kolay bir deneyim yaşıyor olması. İkinci tarafta tabii ki şirketin karlılığı, kampanya yönetimi, fiyatlama gibi tüm bu alanlarda yapay zeka destekli teknolojiler, optimize edilmiş teknolojilerle şirketin varlığını karlı bir şekilde sürdürebilmesi için, iyi bir ticaret yapabilmesi için, karlı bir ticaret yapabilmesi için teknolojiyi en etkin şekilde kullanmamız. Bununla bağlantılı ama bundan belki bunu tamamlayıcı diye gördüğümüz üçüncü boyutta operasyonel verimlilik, operational efficiency, operational excellence dediğimiz, yani operasyonların tam zamanında verimli bir şekilde yönetilebilmesi, planlama ve optimizasyon tarafında teknolojinin en etkin şekilde kullanılabilmesi de bir havacılık için en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu üç boyutun tamamı da önemli havacılıkta. Ben zaten havacılığı sadece ben değil, aslında sektör tanıyanlar da havacılık bir planlama ve optimizasyon işi. Planlama ve optimizasyon dediğimiz işte günümüzde yapay zeka teknolojileriyle desteklenen, yazılımla desteklenen, işte IoT gibi, sensör teknolojileri gibi anlık veri alan sistemlerle desteklenen bir sistemler bütünü. Burada ne kadar yatırımınız kuvvetliyse, ne kadar çok yerden veri alıyorsanız ve veriyi ne kadar iyi işliyorsanız, o kadar verimli, düzgün işletilen bir hava yolu haline geliyorsunuz. Hem müşteriniz sizin bu düzgün işleyişinizden memnun oluyor. Hem de siz maliyet yönetimini etkin yaptığınız için müşterilerinize en uygun fiyatla bilet sunma şansı elde ediyorsunuz. Ve bunu karlı bir şekilde yapma şansı elde ediyorsunuz. Biz bu arada geçen sene dünyanın en karlı havayolu olduk marj olarak. Havacılık aslında çok karlı bir sektör değildir ama iyi bir işletme yaptığınızda bunu yakalamak mümkün. Bununla da gurur duyuyoruz. Geçen sene yakaladığımız başarıdan uzun bir pandemi sürecinden sonra çok sektör zede almıştı pandemi sürecinde.
Evet.
Geçen sene dünyanın en karlı hava yollarından birisi olduk. Bunun da tabii keyfini yaşadık.
Tabii burada teknolojiyi kullanmanızın da etkileri olmuştur diye düşünüyorum. Az önce söylediniz ya, işte iletişim operatörü Turkcell artık kendini bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyor. Artık bankalarda farklı sektörlerle karşımıza çıkıyorlar. Perakende sektöründeki büyük dev markalar, Amazon gibi, onlar da mesela kendilerini fintech olarak tanımlıyorlar. Böyle bütün şirketler iç içe teknolojiyle harmanlaşmış durumda. Belki ilerleyen yıllar içerisinde Pegasus bile kendini bir teknoloji şirketi olarak tanımlayacak. Dijital hava yolu, ama teknolojinin de içinde bulunduğu işlerle de karşımıza çıkar belki. Öyle tahmin ediyorum.
Kesinlikle doğru pozisyonlamak çok önemli. Şimdi mesela diğerli otomobilimiz TOG, mesela o aslında tekerleği olan dijital bir cihaz diye lanse ediyor ki doğru bir konumlama. Çünkü her şey değişiyor. Otomobile bile bindiğinizde eğlence sistemleri otomobilin kendisinden daha karmaşık bir ortam bize sunuyor. Biz de kendimize evet dijital hava yolu diye lanse ediyoruz ve dünyada teknolojiyi en etkin kullanan 3 hava yolundan birisi olacağız diye de bir iddiamız var. Benim şimdi odamın duvarlarında odamdan yapıyorum bu konuşmayı. Her yerde bu modda yazıyor. Çalışanlarımızı bu konuda ilhamlandırmak istiyoruz. Dünyadaki tüm hava yollarını inceliyoruz. Oradaki teknolojik gelişmelere bakıyoruz. Teknolojiyle nasıl fark yarattıklarına bakıyoruz ve rekabetten bir adım önde olma konusunda, teknolojiyle rekabetten bir adım önde olma konusunda oldukça motiveyiz. Farklı başarı faktörleri tasarladık içeride. İşte mesela fully automated passenger, hiç insana değmeden bilet alan, hiç insana değmeden bagaj bırakan, check-in olan, hiç insana değmeden boarding yapıp, yani tamamen dijital ortamlarda bir seyahat deneyimi yaşayan müşteri oranımızı özel bir başarı oranı olarak takip ediyoruz. İşte burada %50'lerin üstüne çıkma hedefiyle hareket ediyoruz ki burada %50'lerin üstüne çıkabilen dünyada hava yolu şu anda yok. Yani tamamen self-service üzerine konumlanmış bir stratejimiz var. Sabiha Gökçen Avrupa'nın en büyük self-service istasyonu. Yani bagaj bırakma üniteleri anlamında 65 makinalık, yine kendi tasarımımız ve kendi üretimimiz, yerli üretim alan makinalarla hizmet veriyoruz. Yani Pegasus hem operasyonların etkin yönetilmesi, hem karlı bir ticari müessese olma, hem de müşterisine en iyi dijital deneyimi sunma anlamında teknolojinin her alanına aslında yatırım yapıyor diyebilirim. Her alanına.
Kesinlikle. Bir de biz ülke olarak, yani belki genç nüfusun da etkisiyle bilmiyorum, yeni nesil teknolojilere adapte olma konusunda da özel bir yeteneğimiz var. Hemen böyle adapte oluyoruz. Farklı ülkelerde baktığım zaman, ben Almanya'da yaşıyorum, daha muhafazakar bakıyorlar yeni teknolojilere. Belki bunda işte güvenliğin de etkisi olabilir. Burada mesela havayolu endüstrisinde veri güvenliği büyük önem taşıyor diye düşünüyorum. Pegasus olarak bu veri güvenliği, siber güvenlik, bununla ilgili nasıl bir stratejiyiz diyorsunuz?
Şimdi güvenlik iki soru var aslında burada. İkisine de şöyle değinmeye çalışayım. Bir tanesi Türkiye olarak belli noktalarda avantajımız var. Ne gibi? Mesela bankacılık sistemi Avrupa'da çok daha erken kuruldu. Dolayısıyla Türkiye bazı sistemlerle ve bazı teknolojilerle biraz daha geç tanıştı. Ama geç tanıştığımız teknolojiler daha yenilikçi ve daha modern. Avrupa'da bazı yatırımlar eskiden yapılmıştı ve if it is working don't fix it diye bir laf var. Yani çalışıyorsa düzeltmeye uğraşma, tamir etmeye çalışma.
Evet.
Dolayısıyla Avrupa'da kurulan sistemler daha eski ama daha muhafazakar. Belki bir kısmı da analog ama Türkiye'de kurulan yapılar çok daha dijital ve daha yenilikçi. Yani bizim sonradan bazı sektörlere teknoloji getirmemizin yarattığı doğal bir avantaj da var. Bundan bahsetmek lazım. Bir de Türk toplumu gerçekten dinamik ve yenilikleri seviyor. Bazen eleştiriliyor. Teknoloji tüketiyoruz, üretmiyoruz ama üretiyoruz da. Gerçekten Türkiye'de ciddi anlamda bir teknoloji üretimi de var. Ve dinamik bir ortamımız var ve yenilikçiyiz. Yani ben burada sizin tespitinize katılıyorum. Yani pek çok konuda ben de çok seyahat eden birisiyim. Doğal olarak hava yolunda çalışan bir kişi olarak.
Şanslısınız yani.
Türkiye'nin pek çok konuda aynen yani şanslıyım. Seyahat etmeyi de seviyorum ve Türkiye'nin pek çok konuda Avrupalı şirketlerin daha ileride olduğunu, dijitalleşme anlamında, hizmet ve servisler anlamında daha ileride olduğunu söylemek mümkün. Tabii belli alanlarda da gerideyiz. Onu da doğru şekilde tahlil etmek lazım. Yani böyle bir hamasete de düşmemek lazım ama pek çok alanda iyi olduğumuzu düşünüyorum.
Anladım.
Bilgi güvenliği konusu dijitalleşme ne kadar büyüyor ve ne kadar önemliyse bilgi güvenliği eksponansiyel olarak ondan daha önde gidiyor. Yani sistemlerimizi kapasiteyi her sene iki katına çıkartıyorsak, digital footprint dediğimiz yapıyı iki katına çıkartıyorsak, bilgi güvenliği alanında yaşadığımız vaka sayısı, bilgi güvenliği alanında yaptığımız yatırım, buradaki sistemler, buradaki kadrolarımız, yapımız dijitalleşmenin de 2-3 katı eksponansiyel orantılı bir şekilde büyüyor. Tabii güvenlik tehditleri çok farklılaşıyor. İşte yapay zeka diyoruz mesela. Yapay zekayla da atak yapıyorlar mesela. Yani bu sadece pozitif yönde de tartmamak lazım bunu.
Evet.
Robotik ataklar geliyor. Yapay zekayla tasarlanmış ataklar alıyorsunuz ve bunlara yapay zekayla karşılık verdiğiniz sistemlere yatırımlar yapmanız lazım. Bu sistemleri anlayan, yorumlayabilen ekipler kurmanız, uzmanlar yetiştirmeniz, bu uzmanları istihdam etmeniz lazım. Tabii ki Pegasus çok göz önünde bir şirket. Biz dünyanın en ileri sistemlerine yatırım yapıyoruz. Ama tabii bunları çok yakın takip edip yönetmek lazım. En gelişmiş şirketler bile ataklar alabiliyor, bunlardan zarar da görebiliyor. Ama bunları yakın takip etmek, dünya dinamiklerini ve gelişmelerini kaçırmamak çok kıymetli. Ve bu alanlara gerekli ehemmiyeti vermek, önemi vermek çok önemli. Biz bunların farkında olan bir organizasyonuz. Bu alanlardaki gelişmeleri en yakın şekilde takip edip yönetiyoruz.
Peki teknolojik trendler, yenilikler Pegasus Hava Yolları'nın gelecekteki planlarını nasıl etkiliyor? Belki şeyden bahsetmek yerinde olur. Yani ben sıkça vurguladım. Onu da gerçi Pegasus çok sık vurguluyor. Dijital hava yolu diye. Burada sektörde önce olmak için daha çok hangi alanlara odaklanıyorsunuz? Dijital herhalde benim tahminim.
Şimdi şöyle tabii ki mobil uygulama çok önemli. Web sayfanız çok önemli. Yani insanlara burada çok iyi bir deneyim sunmanız. Sadece bilet satmak ve check-in yaptırmak istemiyoruz. Biz seyahatin her adımında gate bilgisini mobil uygulamadan veriyoruz. Proaktif şekilde yani loginli bir şekilde seyahate başladığınızda uçak uçuşta bir gecikme var mı yok mu? İşte online check-in imkanlarını veriyoruz. Bilet değişikliği imkanlarını veriyoruz. Havaalanına gittiniz. Bagajınız hangi banttan gelecek bilgisine kadar her noktada yolcuyu mobil uygulama üzerinden bilgilendirmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü bu bir deneyim. Bu Uçtan uca bir deneyim. Yani seyahatin her aşamasında yolcuyu rahat hissettirmek, bilgilendirmek. Çünkü seyahat keyifli olduğu kadar kaygı da verici bir şey. Airport brain diye bir şey var. Belki duymamışsınızdır bunu. Yani havaalanına girdiği anda insanlar kaygı sebebiyle normalde muhakeme edebildikleri şeyi bile muhakeme edemez hale gelebiliyorlar. Normal panik seviyesinin üstünde bir panik ve telaş oluyor. Acaba uçağımı kaçırır mıyım? Acaba kuyruk tahminimden daha mı fazla beklerim? Acaba gate'imde bir değişiklik mi oldu? Gate'imi bulabilir miyim? Hangi kapıdan gireceğim? Bagajımı verdim. Bagajım benim gideceğim yere gidecek mi? İnince bagajımı nereden alacağım? Bunlar basit sorular gibi görünüyor ama bunların tamamı eğer iyi yönetilmezse ve müşteriyi bilgilendirmezse müşteriyi paralize de ediyor. Tabii burada müşteriyi iyi bilgilendirmek kadar arka planda da bunları hatasız şekilde işletmek. Uçuşları tek bir uçağa servis veren onlarca sistem var. Uçağa bir jeneratör elektrik verirken bir ekip gidip temizliğini yaparken bir ekip yakıtı dolduruyor. Bir ekip işte gidiş planlarıyla ilgili teknik ekip uçağın uçuşa hazır olup olmadığı ile ilgili kontroller yapıyor. Bunların regülatif kontrolleri var. Yani bir uçağın kalkması aslında arka planda onlarca farklı ekibin eş zamanlı ve muazzam bir operasyon yönetmesiyle mümkün. Bu da ancak dijitalleşme sayesinde ancak mükemmel bir şekilde yönetilebilir, verimli bir şekilde yönetilebilir. Ha burada bileti hangi fiyattan sattığınız, hangi kampanyayı hangi müşteriye çıktığınız, kişiselleştirilmiş kampanya yönetimine varana kadar ticari tarafta da pek çok denklem var. Bunların hepsinden yapay zekadan da faydalanıyoruz, Internet of Things'ten de faydalanıyoruz, analitik algoritmalardan, raporlama sistemlerinden, işte bunların müşteriye sunulacağı mobil uygulamadan, aslında bütünleşik bir yapı, dijital dediğimiz teknoloji aslında işin her boyutunu kapsıyor. Böyle ifade etmek sanırım doğru olur.
Anladım. Bol bol teknoloji ve dijital konuştuk. Biraz da sivil toplum kuruluşlarına karşı olan ilginizden bahsedelim. Böyle olduğunu görüyorum ben. Özellikle kadınlar konusunda da birçok projede yer alıyorsunuz. Bunun bir hikayesi var mı?
Ya hikayenin en özü tabii ki benim iki kız babası olmam. Zaten tek başına yeterli bir motivasyon. Onların güzel bir dünyada, güzel bir ülkede yaşamaları en büyük arzum. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sivil inisiyatifleri bence bir toplumun medeniyet seviyesi ve yaşanılabilirlik seviyesini belirleyen en önemli çalışmalar. Ve kadının toplumdaki yeri, aslında şöyle ülkeleri gözünüzün önünden geçirin. Kadının toplumdaki yeri ne kadar kuvvetliyse o ülke o kadar yaşanabilir.
Doğru.
Bir yer haline geliyor. Ben burada kendi ekibimde de bizim ekibimizin %60-65'i kadından oluşuyor. Teknoloji ekipleri için bu çok sık karşılaşılan bir şey değildir.
Ekstra bir durum.
İşlerimizde de fırsat eşitliği yaratmak, pozitif ayrımcılık yapmak istiyoruz. Kadınlara fırsat tanımak istiyoruz. Tabii bir de Yeniden Biz diye bir derneğin yönetim kurulundayım. Yeniden Biz önemli bir misyon üstleniyor. İş hayatına tabii kadınların ara verme frekansı erkeklere göre çok daha yüksek. Bunun tabii doğum gibi, çocuk sahibi olma gibi, bazen yaşlılar, anne babamıza bakım gibi bu misyonlar kadınlara daha çok toplumda iş düşüyor burada, yükleniyor. Dolayısıyla kadınların iş hayatına ara verme zorunluluğu erkeklere göre biraz daha fazla oluyor. Peki ama bu ara verme sürecinden sonra tekrar iş hayatına dönmek kolay mı? Maalesef hiç kolay değil. Hem burada çok hızlı değişen bir dünya var. 4-5 yıl ara verdiğinizde, 6 yıl ara verdiğinizde tekrar geri döndüğünüzde dünya çok hızlı değişmiş olabiliyor. İşverenlerin bu konuda bir takım ön yargıları olabiliyor. Bu değişen dünyaya adapte olabilmekle ilgili kadınlarımızın özgüveni zedelenebiliyor. Bilgi eksikleri olabiliyor. Yeniden Biz tam da bu noktada devreye giren çok önemli bir dernek. İş hayatına ara veren kadınların yeniden iş hayatına dönmeleriyle ilgili kadınlara destek olan, eğitim programları tasarlayan, mentorluk programları tasarlayan, toplumda bununla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışan çok önemli bir dernek. Ben de bu derneğin yönetim kurulundayım.
Tam da burada belki şeyi sorabilirim. Burada Hedef Filo'yla da bir işbirliğiniz oldu sanırım. Burada nasıl kesiştiniz?
Çok güzel bir tesadüf oldu aslında. Ben derneğin teknoloji komitesine de liderlik yapıyorum yönetim kurulunda olmakla birlikte. Burada tabii dernek de bir takım sistemler yönetiyor. Daha çok biz teknoloji komitesinin bu sistemlerin yönetimi geliştirmesi noktasında odaklamışken farklı bir fikir aslında zihnimizde karıncalandı. O fikri biraz olgunlaştırdık. Şimdi teknoloji sektöründe biz istihdam problemi yaşıyoruz. Yani yetkin insan kaynağı bulma sorunu yaşıyoruz. Ama bir yandan da özellikle bu demin anlattığım sebepten dolayı kadınlarımız da iş edinmek istiyor ama iş bulmakta zorluk yaşayabiliyorlar. Bu aradaki köprüyü acaba kadınlarımıza teknoloji alanında ama pratik böyle 3-4 aylık programlarla güzel bir teknoloji programı eğitimi yapsak ve bir mesleki transformasyon gerçekleştirsek, işte test mühendisliği, işte Power BI dediğimiz işte veri görselleştirme alanı ya da dijital pazarlama gibi yeni trend alanlarda 3 tane disiplinde teknoloji odaklı eğitimler açıp kadınlarımızı bir teknoloji uzmanı haline getirsek kadınlarımıza iş bulmayı kolaylaştırabilir miyiz diye bir fikir canlandı zihnimizde. Tam da yolumuz Hedef Filo ile bu noktada kesişti. Hedef Filo bizi bu fikrimizde çok destekledi. Bu fikrin hayata geçmesinde bize önemli katkıları oldu. Hem fikir paydaşlığı yaptık hem de burada bütçe, kaynak, bu programı hayata geçirmekle ilgili bize çok önemli katkıları oldu. Burada çok güzel bir işbirliği yaptık geçtiğimiz dönem. İlk mezunlarımızı verdik. 50 kadar kadınımızı bu teknoloji programından mezun ettik daha birkaç hafta önce.
Harika.
Şimdi bu kadınlarımızı işe yerleştirmeyle ilgili bir mücadele, çaba içerisindeyiz. Umuyorum ki yakın zaman içerisinde bu mezun kadınlarımızı daha önceki görev alanları teknolojiden farklı bile olsa teknoloji alanında istihdam etmek üzere aslında bir eğitim programından geçirdik ve şimdi işe yerleştirme konusunda da yine birlikte çaba sarf ediyoruz. Bunları çok kıymetli buluyorum bu çabaları. Birilerinin de toplumun bu tip konularına el vermesini çok önemsiyorum. Hedef veriyordu bu anlamda. Müteşekkirim, çok teşekkür ediyorum tabii ki.
Ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir oluşum içerisinde olduğunuz için çok çok değerli diye düşünüyorum. Peki şeyden bahsetsek biraz. Gençlere yönelik öğüt demeyelim de önerileri fikrinizi belki dinlemek isterim. Bir de geçtiğimiz günlerde gördüm bir program başlatmışsınız gençlere yönelik. Pegasus Go Young diye kariyer yolculuğunu doğru şekillendirmek adına güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Belki bundan da bahsedersiniz kısaca.
Ben bankaların bizim dönemimizdeki mezunlara sunduğu imkana çok müteşekkirim. Yani management training program. Çünkü yeni mezunların iş bulması genelde zordur. Yani hep mesleki deneyim aranır ama okuldan yeni mezun olduğunuzda deneyim sağlayabilmek için önce bir yerlerde işe girebilmiş olmanız lazım. Bu bir dilemmadır yani. Hep böyle yeni mezunlar bunun dilemasını, bunun sıkıntısını hep çekerler. Dolayısıyla yeni mezunlara mutlaka şirketlerimizin şans tanıması lazım. Go Young programı da buradan türemiş bir program. Pegasus'un genç istihdamına yönelik bir program. Hatta biz yeni mezunlar da değil. Üçüncü sınıf öğrencilerini Nisan-Mayıs dönemi gibi işe alıyoruz. Ve bir yıl bizimle birlikte de okullarına da devam ediyorlar. Buna da devam etme imkanı da sağlıyoruz. Haftanın iki ya da üç günü de biz de şirketimize çalışıyoruz. Uzaktan çalışma imkanı da sağlıyoruz. Tabii daha çok mühendislik bölümleri ve bu bir teknoloji departmanına yönelik bir program olduğu için ve daha çok pazarlama tarafına yönelik biz teknoloji tarafında daha çok mühendislik programlarından mezun arkadaşlara şans vermeye çalışıyoruz. Ama çok bölüm kısıtlaması illa bilgisayar mühendisliği mezuniyeti gibi bir kısıtlamaya da çok gitmiyoruz. Biraz kişinin merakı ve ilgisi de burada tetikleyici. Güzel imkanlarımız var. Aynen personel gibi uçma imkanları, ailesine uçma imkanları sağlıyoruz. Sağlık sigortası gibi çalışanlarımıza sunduğumuz imkanlardan faydalandırıyoruz. Yeni mezunlara pek çok şirketin verdiğinden daha öğrenciyken verilen maaşlardan daha yüksek ücretlere öğrencileri işe alıyoruz. Bence Türkiye standartlarının çok üstünde bir işe başlama imkanı ve burada çok kuvvetli bir eğitim programından geçme imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizi yetiştiriyoruz bir ITC olarak. Çok hoş bir program ama tabii ekiplerimiz kompakt, çok büyük yapılarımız yok. İşte böyle 10-12 kişilik yapıları IT içerisinde alıyoruz. Çok yoğun başvuru geliyor. Böyle filtre edilmiş şekilde 5-600 başvurudan 10 kişilere kadar ediyoruz maalesef. Keşke bunu daha çok şirket yapsa, biz keşke daha çok imkan açabilsek ama aramıza katılan arkadaşlar da bizimle uzun vadeli yürüyüş yapmayı tercih ediyor. Geçen sene başlayan mezunlarımız çok büyük oranda bizimle iş hayatına burada devam etme kararı aldılar. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Şirkete de müthiş bir oksijen, müthiş bir yeni enerji, yenilikçi bir hava geldi. Mezunlarımızın sahip olduğu tek şey bilgi ve tecrübe değil. O müthiş enerji de organizasyona büyük bir katkı sağlıyor. Onların yenilikçi fikirleri bizi çok destekledi. İyi ki böyle bir program açmışız diyoruz. Yeni arkadaşlara söyleyebileceğim böyle çok tavsiye veren, öğreten adam modunda bir şeyler söylemeyi çok sevmiyorum açıkçası. Ama bir iki kelam edeyim bu konuyla ilgili. Şimdi New York ve San Francisco karşılaştırılması vardır. Bununla ilgili çok karikatür düşer önümüze. New York'ta mesela avukat vardır. San Francisco'da digital avukat vardır. New York'ta doktor vardır. San Francisco'da digital doctor vardır. Yani işte New York'ta öğretmen vardır. San Francisco'ya gittiğinizde digital teacher vardır. Şöyle söylemeye çalışıyorum. Ve San Francisco şirketleri dünyayı domine ediyor. Ya bugün Microsoft'a baktığınızda, Apple'a baktığınızda bunlar tek başına Türkiye ekonomisinin gayri safi milli hasılamızın 3 katına denk geliyor. Bir şirketin tek başına değerlemesi, bir Apple'ın değerlemesi, bir Microsoft'un değerlemesi, bir Amazon'un değerlemesi. Bunlar tek başına bir ülke ekonomisinin 3 katına, 4 katına, 5 katına denk gelen şirketler. Tek başına, tek bir şirket. Ve bu şirketler hep San Francisco'dan çıkıyor ve bunlar dijital şirketler, teknoloji şirketleri. Dolayısıyla önümüzdeki yıllar, 10 yıllar, 100 yıllar artık hep teknoloji ve yazılım üzerine modellenecek. Dolayısıyla avukat bile oluyorsanız bunu dijital olarak nasıl modelleyebilirim? Doktor bile oluyorsanız bunu dijital servis olarak kitleler arası ulaştırabilirim? Öğretmen oluyorsanız bunu learning teknolojisi anlamında nasıl bir değere dönüştürebilirim? Yani bütün meslekleri bir kanadına dijitali ve teknolojiyi takarak yorumlamaları ve bütün gençlerin meslekleri ne olursa olsun bunu dijital kanallara nasıl uyarlayacakları ve teknolojiyle nasıl evlendirecekleri, nasıl nişanlayacaklarına dair bir fikirleri olması lazım. Ve bunu mutlaka mesleki olarak bu bağı kurarak modellemelerini ben tavsiye ederim. Naçizane. Çünkü bu bağı kuranlar inanın hem çok başarılı olacaklar, hem çağı yakalayacaklar, hem mesleklerinden keyif alacaklar, hem de çok başarılı olup belki bunu maddi, manevi değerlere de dönüştürmeyi daha kolay başaracaklar. Bunu konvansiyonel olarak ele alanlarsa biraz daha sanki zorlanacaklar diye düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Çünkü dünya gerçekten müthiş değişiyor. Bugüne değil de tezgahı biraz geleceğe kurmak lazım. Gelecekte bu teknolojide ve dijitalde. Dolayısıyla tavsiye şu özetle, yani İstanbul mindset değil, New York mindset bile değil. Burada gerçekten San Francisco mindset dediğimiz, yani o kafa yapısı Avrupa bile değil bakın. Avrupa'da, yani burada ben Barcelona mindset de bile demiyorum, yani Berlin mindset de değil. Yani gerçekten San Francisco kafası başka bir kafa. O kafayı biraz anlamak lazım ve tezgahı sanki oraya kurmak lazım. Benim gördüğüm resim bu.
Peki Barış Fındık, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir yayın oldu yine bizim için. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar'da. Konuk olduğun için çok çok sağ ol.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle görüşlerimizi, fikirlerimizi ifade etme şansı bulduk. Keyifli de bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
O zaman tekrar buluşmak üzere.
Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.
Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla Değişik Kafalar sona erdi.